Yeni bir haftaya başlıyoruz ve her pazar Mesele Ekonomi'de yaptığımız gibi yeni haftanın sorularına bakacağız. Bu hafta başlamakta olduğumuz hafta piyasaların ve ekonominin çevresinde şekilleneceği sorular, yanıt arayacağı sorular, piyasalara satış getirebilecek, alım getirebilecek sorular. Geçtiğimiz hafta Cuma günü aslında ilk soru zaten devreye girdi ve borsaya satış getirdi, tahvillere satış getirdi. Yurt içinde moralleri fena halde bozdu. Hatta belki de Merkez Bankası'nın moralini bozdu. Belki ekonomi yönetiminin moralini bozdu. Çünkü Cuma günü TÜİK'in enflasyonu yüksek geldi. %3.23 ve ardından bu kadar yüksek gelince borsaya ve tahvillere satış geldi. Çünkü Merkez Bankası bu kadar yüksek enflasyon varken artık bu ay faiz indirimi yapmaz diye düşünüldü. Şimdi öyleyse bu haftanın ilk sorusu, büyük sorusu, en büyük sorusu bu yüksek enflasyondan sonra yani TÜİK'in enflasyonunun %3'ün üzerinde gelmesi sonrasında Merkez Bankası indirim yapacak mı bu ay? Şimdi bu soruya yanıt arayacağız. Merkez Bankası her şeye rağmen indirim yapar diyenler de var. Mesela JP Morgan, Amerikan Yatırım Bankası enflasyon verisi sonrasında yine de biraz daha sınırlı indirim beklediğini söyledi. Bu ayki toplantıda 150 bas puan indirim bekliyor. Ve Aralık ayındaki toplantıda 100 bas puan daha indirim bekliyor. Toplamda 250 bas puan. Ama bu koşullarda indirim olmaz veya olmasa iyi olur diyenler de var. Mesela Akbank'ın baş ekonomisti Çağrı Sarıkaya'nın raporunda bu vardı. Çağrı Sarıkaya ki Merkez Bankası'nın eski araştırma müdürüydü. O bu kadar yüksek gelince enflasyon yani bu yıl Merkez Bankası hiç indirim yapmayabilir veya yapmasa iyi olur demeye getirdi. Şimdi bu hafta yanıt arayacağımız soru bir kere borsa açısından çok önemli. Bir kere faiz borsanın rakibi. Yani borsada bir yükseliş gördük yaz aylarında. Çünkü Merkez Bankası Temmuz'da yeniden indirimlere başladı uzun bir aradan sonra ve devam edeceği düşünülüyordu. Yaz aylarında sene sonu için işte %35'e, %36'ya hatta %35'in altına inecek politika faizi diyenler vardı. Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi %40.50'de ve yani işte 500-600 bas puanlık indirim beklentisi vardı. Şimdi JP Morgan o indirimler sürecek diyor ama çekmiş indirim beklentisi 250 bas puana. Şimdi bu önemli. Yani birincisi Merkez Bankası indirim yapacak mı? Yapacaksa ne kadar indirim yapacak? Bu hafta bu soruları tartışacağız. Dediğim gibi borsa açısından indirimlerin sürmesi önemli. Tahviller açısından da indirimlerin sürmesi önemli. Ve elbette reel sektör için de önemli. Zaten reel sektör için önemli olduğu için de borsa için önemli. Yani şimdi bu yüksek faiz yüzünden bazı sektörlerin topun ağzına, uçurumun kenarına geldiğini biliyoruz. İşte mesela tekstil, mesela inşaat, mesela dayanıklı eşya. Özellikle tekstil tarafında işler gerçekten fena. Geçen hafta satın alma yöneticileri endeksi açıklandı. Bu bir öncü veri. Yani ekonomi nereye gittiğini gösteriyor. Ve burada 50 eşik seviye. Bütün sektörler biri hariç, gıda hariç. Ki gıda kriz dönemlerinin sektörüdür biliyorsunuz. Gıda dışında bütün sektörler 50'nin altında. Bazı sektörler de gerçekten fena durumda. Tekstil gibi. Tekstil 40'ın hemen üzerinde. Yani hani bitmiş tekstil okey'e dönüyor. İzlenimi veriyordu PMI verisi. Bunun arkasındaki ana sebebin işte bu yüksek faiz, sıkı para politikası, kredi kısıtları, makro ihtiyati önlemler olduğunu biliyoruz. Enflasyonu düşürmek için bu şarttı denebilir. Ama enflasyon düşmüyor. Ama reel sektörde faizlerin inmesini bekliyor. Yani uzun zamandır yüksek faiz politikası var Türkiye'de. Uzun zamandır makro ihtiyati önlemler sürüyor. Hatta kredi kısıtlarını daha da kısıtladı, daha da indirdi bankaların kredi büyüme oranlarını Merkez Bankası ekonomi yönetimi daha da sıkılaştırmak için. Ama enflasyon bir türlü düşmüyor. O nedenle buna rağmen yani yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası indirimlere devam edecek mi etmeyecek mi sorusu borsa ve tahviller için olduğu kadar tabii ki reel sektör için de son derece kritik. Şimdi bu hafta bu sorunun yanıtını arayacağız. Ve şu anda en azından haftaya başlarken farklı ekonomistlerden ve farklı analistlerden bu konuda farklı yorumlar geliyor. Merkez Bankası'ndan, Merkez Bankası yönetiminden gelecek mesajları bu hafta izleyeceğiz. Belki de bu hafta hep olduğu gibi Bloomberg'e yani uluslararası olanına öyle isimsiz bir kaynak Merkez Bankası'ndan bir şey söyleyecek. Biz her şeye rağmen indirim yaparız belki diyecek. Ya da bu koşullarda bu ay pas geçebiliriz belki de diyecek. Ama tabii burada siyasetin ne diyeceği de önemli. Yani Merkez Bankası durmak isteyebilir enflasyon bu kadar yüksekken. Ama yani reel sektör bu kadar zor durumdayken belki de siyaset her şeye rağmen indirimlerin devam etmesini de isteyebilir. Zaten bu konuda Yeni Şafak'ın mesela eleştirilerinin olduğunu ve faizi çok yüksek bulduğunu biliyoruz. Evet, bu hafta birinci soru bu. Yani bu haftanın en büyük sorusu, majör sorusu Merkez Bankası yüksek enflasyon sonrasında bu ay ve sonra Kasım'da pas geçecek Aralık toplantısı var. Aralık'ta indirim yapacak mı? Ne kadar indirim yapacak? Yabancı yatırım bankaları, yerli yatırım kuruluşları filan beklentilerini, tahminlerini revize edecekler. Enflasyon verisi sonrasında JP Morgan başladı bile. Ve bundan sonra ne kadar indirim beklediklerini Merkez Bankası'ndan söyleyecekler. Ve bütün bu işte Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar, siyasetten gelebilecek mesajlar ve hatta böyle ciddi yatırım bankalarının tahminleri falan, özellikle yabancıların tahminleri borsayı etkiliyor. Daha önce bunu gördük. Bütün onların tahminleri falan bu hafta yurt içi piyasaları bu soru bağlamında etkileyecek. Ama şimdi bu sorunun bir de B şıkkı var. Enflasyon niye düşmüyor? Yani %3,23 Merkez Bankası sene sonunda %30'un altına indireceğini tahmin etti. Onun tahmini yine tutmuyor. Yani çok kısa vadeyi bile, yani neredeyse burnunun önünü bile göremez bir duruma Merkez Bankası düşmüş olacak. Bu yüksek enflasyon sonrasında %30'un altına inmiyorsa yıl sonunda enflasyon, ki neredeyse artık imkansız bu gidişle enflasyon bu sene. Ve 2026 sonunda da biliyorsunuz %16'lık hedefi var. Ya şimdi burada bir şeyler yanlış gidiyor. Ve şimdi bu hafta bunu da tartışacağız. Yani ekonomi tarafında bu enflasyon niye düşmüyor? Merkez Bankası'nın faizi hani yüksek mi değil mi? Bunu da birazdan tartışacağız ama yani hani çok düşük olduğunu kimse sanıyorum söyleyemez. Yani %40,50'de Merkez Bankası'nın şu an faizi, uzun bir süre boyunca %50'de tuttu. 2024 işte Mart ayında %50'ye çıkarmıştı. 2024'ün aralığına kadar %50'de tuttu. Ve %40'ın altına da çok uzun zamandır inmedi. Çok uzun zamandır 2023'ün Haziran ayından beri yüksek faiz politikası var Türkiye'de. İşte sıkı para politikası var, makro ihtiyati önlemler var, bankalar kredi vermiyor filan ve enflasyon hala düşmüyor. O zaman nerede yanlış yapıyoruz? Bu hafta yine tartışılacak olan soru. Demek ki burada para politikasının dışında bir problem var. Peki nerede problem var? Bunun için enflasyon verisine bakılacak ve nerede problem olduğu konuşulacak ve nerede problem var diye bakıldığında, bir kere gıda fiyatları çok yüksek. Gıda fiyatları düşmüyor. Yine aylık %4'ün üzerinde gıda tarafında enflasyon gördük. Şimdi o zaman burada başka bir problem var. Yani şimdi gıda enflasyonunun Merkez Bankası'nın faiziyle, kredi kısıtlarıyla falan çözülmesi mümkün değil. O zaman ne? Yani gıda tarafında hangi problem var? Türkiye'de tarımsal üretimin yetmediği, ekili arazilerin mesela azaldığını biliyoruz. Ama diğer yandan siyaset belki de yapması gerekenleri yapmadı mı acaba? Yani yıllardır hal yasasını konuşuyoruz. Ama bir türlü Türkiye'de bu sebze meyvede arazicilik sistemi reform edilemedi. Yani güçlü, kapsamlı, yani Türkiye'deki bütün problemleri giderecek bir hal yasası beklentisi. Yani neredeyse bir 10-15 yıldır konuşuluyor. Daha önce bunun komisyonları falan da kurulmuştu Ankara'da Merkez Bankası'nın başkanlığında. Ama aradan geçti 15 yıl, 20 yıl ve hal meselesi 20 yıldır çözülmedi. Yani bu tarafta bunları da belki de konuşmak gerekiyor. Sadece bu da değil bu arada. Başka sorunlar da var. Yani bütçe tarafında şimdi tamam, faiz dışı fazla verdi Ağustos ayında bütçe, ama galiba kamunun savurganlığı da devam ediyor. Yani şimdi halk kemer sıkıyor. Merkez Bankası da onun kemerini zaten sıktıkça sıkıyor. Yani bizim kemerimizi. Ama kamu kemer sıkmıyorsa elbette enflasyon parasal bir olgu olduğu için bir türlü düşmez. Şimdi bu da bundan sonra biraz daha fazla tartışılacak. Yani kamu nerede savurganlık yapıyor? Tabii başka problemler de var enflasyon bağlamında. Böyle bir iki meseleye indirgenecek bir şey de değil. Yani şimdi mesela halkın da inanması gerekiyor. Zaten büyük oranda da psikolojik bir olgu enflasyon. Ve o ülkede yaşayanların enflasyon düşeceğine inanması gerekir ki şirketler kesiminin, vatandaşların filan bekleyişlerini ona göre oluştursunlar ve daha az zam yapsınlar enflasyon düşeceğini düşündükleri için. Ama şimdi beklentilere baktığımızda Türkiye'de çok öyle halkın enflasyon düşeceğine ikna olmadığını görüyoruz. Şirketler kesiminin dahi yine çok fazla ikna olmadığını görüyoruz. Enflasyon düşeceğine ikna olmayan elbette zam yapar. Yani bu bir market de olabilir, bu bir doktor da olabilir, bu bir başka herhangi bir hizmet sağlayıcısı da olabilir. Ve enflasyon düşeceğine inanmadığı sürece de zamları Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde yapmaya devam eder. Şimdi halkın inandırılması gerekiyor. Halkı inandırmak için de tabii ki ekonomi yönetiminin bir şeyler yapması gerekiyor. Acaba üzerine düşeni yapıyor mu? Bunu da biraz artık konuşmaya başlamamız lazım. Ya şu ekonomi yönetimi bugüne kadar benim gördüğüm kadarıyla, şimdi Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma var. Bir yanda işte iktidarı destekleyenler, Ki şu anda anketlerde onlar %40 civarında, diğer tarafta %60 kararsızlarla birlikte. Ama ekonomi yönetimi bugüne kadar o %60'lık kesimin, yani iktidarın yanında olmayan kesimin izlediği mecralara bir kez bile çıkmadı. Yani hep iktidara yakın mecralara, kanallara çıkarak halkı enflasyonun düşeceğini ikna etmeye çalıştı. Ama %60 onu izlemiyordu. Yani burada da belki de başka bir problem var. Ve tabii bu arada devletin ağırlığı o kadar arttı ki ekonomide. Yani şimdi Türkiye Varlık Fonu bünyesinde iki tane telekom şirketi var. Birbirinin rakibi hesapta Türk Telekom ve Turkcell. Ve enflasyon üzerine zamlar yaptılar bugüne kadar. Yani daha geçenlerde yine zam yaptı Turkcell internet fiyatlarına. Burada da başka problem var belki de. Yani belki de devletin ağırlığı bu kadar artınca ekonomide ortaya ciddi bir serbest rekabet problemi çıktı ve eksikliği çıktı Türkiye'de. Bunu da konuşmak gerekiyor. Ve sadece orası da değil. Yani Türk Hava Yolları mesela, yani tamam ulusal hava yolu şirketimiz, güveniyoruz, gurur duyuyoruz filan, ama yani hava yolunda Türkiye'de rekabet olmadığı için, sınırlandırıldığı için rekabet, Türk Hava Yolları'nın biletleri Avrupa'daki çok sayıda hava yolu şirketine göre İstanbul'da mesela Avrupa'ya gitmek çok daha pahalı. Yani kaç katı hem de. Şimdi burada yine belki de bir rekabet problemi var. Yani enflasyon neden bir türlü düşmüyor sorusunu da açıkçası tartışmaya başlamak gerekiyor. Ve bu enflasyon bağlamında bir üçüncü soru, yani bu birinci sorunun C şıkkı. İşte birincisi, Merkez Bankası bu kadar yüksek enflasyonu indirim yapacak mı? Asıl bu hafta piyasaları belirleyecek olan soru. İkincisi, niye düşmüyor kardeşim bu enflasyon? Üçüncüsü de, bu arada bu yüksek enflasyon sonrasında tasarruf sahibi ne yapacak? Tasarruf sahibi Türk lirasında bekleyen yüksek enflasyona bir baktı ve gördü ki elde ettiği faiz geliri enflasyon altında. Şu anda para piyasası fonlarında %3,5 civarında aylık getiriler. Ama bundan bir de stopaj çıkarmamız lazım. %17,5 stopaj var para piyasası fonlarında ve kısa vadeli mevduatta 6 aya kadar. %17,5 stopajı da çıktığımızda %3,5'tan %2,9'a iniyor. Enflasyon kaçtı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon %3,23. Hadi ENAG'inkini, yani 3,79'u dikkate almayalım. TÜİK'inkini dikkate alalım, ama onunki bile maalesef Eylül ayında TL'nin faiz gelirinin getirisinin üzerinde. Yani geçen ay Türk lirasında duran tasarruf sahibi vatandaş cezalandırıldı. Dayak yedi. Bunun ismi budur. Yani bunun ismini koyalım. Bu pek hayırlı bir gelişme değil. Zaten dövizde duranların cezalandırıldığını biliyoruz. Bu zaten ilan edilmişti. Yani Merkez Bankası dövizin yükselişi, yani reel yükselişini engelleyeceğim, TL olarak değerlenecek demişti. Hadi onu uyardı diyelim. Yani dövizde duranları başlarına gelecekler konusunda uyarmıştı Merkez Bankası, ama TL konusunda böyle bir uyarı yapılmadı. Tam aksine Türk lirasına güvenmeleri için Moody'ler, tasarruf sahipleri Türkiye'de Merkez Bankası çaba gösteriyor. Ama sonuç, geçen ay yine TL'nin faiz getirisi enflasyon altında kaldı. Şimdi o zaman bu birinci soru bağlamında C şıkkı, Moody ne yapacak? Bu yüksek enflasyon sonrasında, yani faiz gelirinin enflasyonun kaldığını görmesi sonrasında yurt içinde mevduat sahibi, yani tasarruf sahibi, yani birikim sahibi, yani yıllarca çalışan, biriken, köşeye 3 kuruş 5 kuruş koyan insan ne yapacak? TL'de kalmaya devam edecek mi? Yoksa alternatiflere mi bakacak? Döviz tarafında bir alternatif yok. Alternatif nerede var? Altında var. Geliyoruz ikinci soruya. Bu haftanın ikinci sorusu, altında rally var ve insanın da gerçekten aklını çeliyor. Yani bugüne kadar TL'de bekleyenler bir kısmı en azından, acaba altına geçsem mi diye kendilerine soruyorlardı. Geçtiğimiz hafta bu sorunun yoğunlaştığını, arttığını tahmin ediyorum. Bana gelen sorulardan da zaten bunu görüyordum, ama orada şimdi başka bir problem var altın tarafında. Altında bu sert yükseliş sonrasında, rally sonrasında acaba bir düşüş olur mu? Yoksa yükseliş devam edecek mi bu hafta? Ve şimdi bu hafta adını da koyalım altın tarafındaki sorunun. Ons altın geçen hafta 3.900 doların eşiğine kadar yükseldi. Yeni bir rekor gördü. En son 3.895 doları Perşembe günü gördü. Bu yeni tarihi zirve ve bu hafta 4.000 doları ons altın görür mü? Yani altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği bir kere TL'de bekleyenler için de önemli. Ama elbette altın yatırımcısı açısından da son derece önemli. 4.000 doları görür mü? Ve bu arada kardeşi gümüş, o da 50 dolara, o da tarihi zirvesi. En son 2011'de görmüştü. O da oraya çok yakın. Ve bu hafta acaba gümüş de 50 doları görecek mi? Bunun olma ihtimali var. Çünkü geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Ne alakası var diyeceksiniz. Bir haftalık tatili var Çinlilerin. Ve Çinliler altını çok seviyor. Tıpkı bizim gibi, tıpkı Hintliler gibi. Geçen hafta orası kapalıydı. Onlar altın piyasasının dışındaydı. Şimdi orası da açılıyor. Onlar yokken geçen hafta ons altın rekor gördü. Şimdi onların da katılmasıyla 4000 doları görürse bu hafta ons altın büyük bir sürpriz olmaz. Kitcoin anketine bakalım. Bu bir kıymetli metaller yatırım şirketi. Her hafta mesele ekonomide. Bu videoda buna bakıyoruz. Çünkü bir anket yapıyor her hafta Wall Street stratejistleriyle ve bu hafta kıymetli metal stratejistleriyle. Ve bu hafta altında yükselişin sürmesini bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz diye soruyor. Ve görüyorsunuz bu haftaki beklenti %92 yükselişin sürmesini bekliyorlar. Yani bu hafta 4000 doları görmesi büyük bir sürpriz olmayacak. Ama kar satışı gelirse şaşırır mıyız? Bu kadar sert yükselişten sonra açıkçası altında çok da fazla şaşırmayız. Ama uzun vadede belli ki altının yönü yukarı. Çünkü merkez bankaları altın almaya devam ediyorlar. Onun da verisi geçen hafta çıktı. Ağustos ayında dünyanın merkez bankaları nette bayağı bir altın almışlar. İkinci soru, altın bu hafta 4000 doları ve gümüş de 50 doları görecek mi ons tarafı? Eğer onlar görürse yurt içinde de bütün altınlar elbette yükselecek. Üçüncü soru, şimdi tekrar Türkiye'ye geri dönüyoruz. Halkbank davası tatlıya bağlanacak mı? Şimdi borsa Cuma günü yüksek enflasyona düştü. Ama bu hafta bu Halkbank davası tatlıya bağlanırsa bir miktar o moral bozukluğunu bir süre içinde olsa en azından unutturabilir. Geçen hafta bunu umuduyla Halkbank hissesinde alımlar gördük. Çünkü bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinde Washington'da Beyaz Saray'da bunun konuşulduğu, görüşüldüğü iddiaları vardı. Geçen videoda ona değinmiştim. Geçtiğimiz pazar günü Gönül Tol Amerika'da bir düşünce kuruluşunda Türkiye programının yöneticisi Amerikalı kaynaklara dayanarak bu meselenin yani yıllardır işte Amerika'da yürüyen, süren ve yılan hikayesine dönen Halkbank davasının 100-200 milyon dolarlık bir ceza ile kapatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını Trump'ın ve Erdoğan'ın yazdı. Ama sonra bir şey çıkmadı. Ama çıkacağı beklentisiyle geçen hafta Halkbank hissesinde alımlar gördük. Ve bu arada Cuma günde bir şey çıkmadı ama Bloomberg'de bir haber çıktı. Bu terminalde yani uluslararası olanında. Ve o da yani o haberde Ankara'nın bu davanın Halkbank davasının küçük bir ceza tutarıyla birkaç yüz milyon dolarlık bir ceza tutarıyla bitmesini beklediğini yani böyle bir bekleyiş içinde olduğunu yazdı. Ama Ankara'nın bekliyor olması bunun böyle biteceği anlamına gelmiyor. Ama bu olasılığın masada olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu hafta yine piyasaların yakından izleyeceği konu, yanıt arayacağı soru Halkbank davası bu hafta tatlıya bağlanır mı? Veya hani bu konuda bir ilerleme kaydedileceği konusunda güçlü bir haber, somut bir haber gündeme gelir mi? Üçüncü bu haftanın önemli konusu da bu. Ve şimdi buradan dördüncü konuya geçelim. Tekrar yurt içindeyiz. CHP davaları ne olur? Geçen hafta hiçbir şey olmadı. Aman bir şey olmasın. Ama bir önceki hafta CHP ile ilgili gelişmelerin borsaya tahvilleri, yurt içi piyasalara satış getirdiğini biliyoruz. Şimdi bir tarafta bir mahkemenin Gürsel Tekin'in kayyum olarak İstanbul'a devam etmesi kararı vardı. O mesela satış getirmişti. Ondan önceki haftada Kurultay davası vardı. Şimdi o biraz yatıştı. Geçtiğimiz hafta CHP ile ilgili bir soru gündemde değildi ama piyasa oyuncularının, yatırımcıların, ekonomi oyuncularının, ekonomi aktörlerinin, aktivistlerinin bir gözü sürekli veya bir kulağı sürekli bu davalarda. Yani ayı çıkabilir mi, taş düşebilir mi? Çünkü oralarda yani gelişme olduğunda bir anda satış geldiğini biliyoruz. Ne olur ne olmaz endişesi bu hafta da piyasalarda olacak. Ama elbette orada yani CHP ile ilgili davalarda asıl tarih 24 Ekim Kurultay davası ve bu iş eğer kapatılacaksa yani statiko devam edecekse kendi haline yani doğal seyrine CHP'nin süreçleri bırakılacaksa bu tabii ki Türkiye'de siyasi gerilimin azalmasına yol açacağı için piyasalar açısından olumlu olur. Ama böyle bir haberin çıkmasını elbette bu hafta beklemiyoruz. Gerginlik büyük olasılıkla sürecek. İşte taş düşer mi, ayı çıkar mı endişesi bu hafta da piyasanın gündeminde demokrasinin kılıcı gibi olacak. Ve 5 Tomahawk füzeleri yeniden dünyadayız. Bu da dünya piyasaları özellikle altın ve gümüş açısından önemli. Aslında dünya için önemli. Geçen hafta Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk füzelerini, uzun menzilli füzeleri vermek istediği yazıldı. Amerika'da çeşitli kaynaklarda ve Rusya buna sert tepki gösterdi. Çünkü bunlar uzun menzilli füzeler ve eğer alırsa bunları Ukrayna Rusya'nın içlerini vuracak. Bugüne kadar böyle füzeler yoktu. Daha kısa veya orta menzilli füzeler var ve öyle hani Rusya'da stratejik hedefleri çok fazla vuramıyordu. Onlar için İHA'ları kullanmaya çalışıyordu. Yani aslında bir takım başarılı operasyonlar da yaptı. Ama asıl istediği Kiev'in, yani Ukrayna yönetiminin uzun menzilli füzeler. Ve bugüne kadar Biden vermemişti zaten iş büyümesin diye. Biraz da bu işin olmadık noktalara evrilmesinden belli ki çekindiği için. Trump'ın zaten hiç vermeye niyeti yoktu. Daha Putin yanlısı başlangıçta bir tutum sergiliyordu. Ama son dönemde belli ki onun da görüşleri değişmeye başladı. Ve işte geçen hafta Amerikan medyasında bu haber vardı. Tomahawk füzelerini, uzun menzilli füzeleri vermek istiyor. Amerika bu füzeleri Ukrayna'ya verirse bu dünyada jeopolitik riskte çok büyük bir artışa yol açar. Ve jeopolitik riskteki artış da bir kere piyasaları nasıl etkiler diye baktığımızda altın ve gümüş tarafında bir güvenli liman talebine neden olur. Hep böyle olduğunu biliyoruz. Ve bu arada riskli varlıklarda da bir miktar düşüşe yol açabilir. Yani şu an için çok erken, yani bu konuda aslında konuşmak için belki gerçekten çok erken. Ama yine de yani geçen hafta gündeme geldi. Ama sonra Cuma günü Reuters'e de bir özel haber, başka bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi envanterindeki Tomahawk füzelerinin sayısı sınırlı olduğu için bu füzeleri Ukrayna'ya vermekten vazgeçmek üzereymiş. Reuters'in Cuma günü böyle bıraktık. Ama bu hafta dünyanın yakından izleyeceği konu bu. Yanıt arayacağı soru bu. Yani Trump, Washington yönetimi Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verecek mi? Eğer verirse, yani burada işte beklenmedik bir şey olursa o zaman elbette bu savaşın boyutları büyüyor. Zaten Avrupa'nın çok korktuğunu biliyoruz. Yani burada bizim gündemimizde değil ama Avrupa medyasının gündeminde sürekli bu konu var. Rusya ile NATO arasında bir çatışma riski. Almanlar bayağı bir korkuyor, İsveçler bayağı bir korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu füzeleri verme kararı alırsa korku daha da artar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazara kadar lütfen kendinize iyi bakın.